نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله. اللهم لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، أو سرا أو علانية، أو خاصة أو عامة، أو حي أو ميت. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم آمين. Kıymetli kardeşlerim, Allah Azze ve Celle insanı yeryüzüne kendi halifesi olarak gönderdi. İnsanı yeryüzünden yarattı, topraktan yarattı ve sonra onu kendi halifesi yaptı. Yeryüzüne gelecek, yeryüzünde Allah'ın istediği gibi bir dünya meydana getirecek, Allah'ın istediği şekilde bir medeniyet kuracak. Allah Azze ve Celle'nin halifesi olacak, onun yerine geçmeye çalışmayacak. Halife olduğunu unutmayacak, hiçbir zaman ilahlık taslamayacak. Hiçbir zaman yeryüzünde benim dediğim olacak diye düşünmeyecek. Her zaman kul olduğunu hatırlayacak, bir varlık olarak yarattı. Allah'ın aklı da olmayan, nefsi de olmayan kulları vardı. Aklı olmayan, nefsi olan kulları da vardı. Aklı olan, nefsi olmayan kulları da vardı. Allah Azze ve Celle bir de hem aklı olan hem de nefsi olan insan denen varlığı yaratmak istedi. İnsan melekler gibi, aklı olup da nefsi olmayan melekler gibi imtihan için gönderilmemiş olan bir varlık olarak değil, imtihan için gönderildiğinden dolayı nefsin onda olması gerekiyordu. Yeryüzünde nefsine hakim olacak, aklının dediğini yapacak, aklıyla hakikatleri görecek, aklı peygamberlere tabi olmayı emrettiği zaman kendine, peygamberlere tabi olacak, aklını nefsinin emrine vermeyecek. Nefsin emrine verildiği zaman akıl, insan bir müddet sonra hayvandan aşağı bir hayat yaşamaya başlamaktadır. İnsan mücadele etmek için gönderildi. Mücadelenin zorluğuna katlanacak ve yeryüzünde Allah'ın istediği gibi bir nizam meydana getirecek. Kendisine verilen vazife bu. Huve enşâkum minel ard. Sizi yerden yarattı, yeryüzünden yarattı, topraktan yarattı. Ve sta'merekum fîhe. Ve sonra sizin yeryüzünde bir umran, bir medeniyet meydana getirmenizi istedi. Böyle bir vazifeyle vazifelendirilmiş, yaratılmış olan insan yeryüzüne gelmeden evvel Allah Azze ve Celle tarafından cennette tecrübe kazandırılmak istenildi. Tecrübe kazanmadan yeryüzüne inerse, nefsine ve şeytana mağlup olacak olursa, o takdirde kısmen mazeret sahibi olmuş olur, "Ya Rabbi bilmiyordum" diyebilir. Onun için Allah Azze ve Celle onu önce cennette tecrübe kazansın diye bir takım imtihanlardan geçirdi. Böylece insan kendisini tanıyacak, şeytanı tanıyacak, kendisinin zayıf noktalarını keşfedecek, şeytanın nereden saldırıya geçeceğini keşfedecek, anlayacak, ona göre önlemlerini alacak ve bu şekilde yükselecek idi. İnsan esas itibariyle yükselmek için yaratılmıştır. Meleklerden bile üstün olarak yaratıldığına göre, o şekilde bir potansiyelle yaratılmış olan insan, eğer meleklerden üstün olmayacak olursa, o zaman kendisine verilmiş olanın hakkını vermemiş olur. Nasıl ki bir aletin hakkını vermek lazım, nasıl ki onu doğru bir şekilde kullanmak lazım, aynen öyle insan da kendisine verilmiş olan bir takım hasletlerin hakkını vermek zorunda. Kendisine verilmiş olan kabiliyetleri geliştirmek zorunda. Madem ki daha işin başındayken Allah Azze ve Celle melekleri bile insana secde ettirmiş, aklı olan, nefsi olmayan, günah işlemeyen melekleri, masum olan melekleri, hiç zerre kadar Allah'a isyan etmeyen melekleri bile Allah ne emrederse yaparlar ve yef'alûne mâ yu'merûn. Böyle olan varlıkları bile Allah Azze ve Celle insana secde ettirmiş ise, insan o halde bunun değerini bilecek, kendisine melekler bile secde etmiş, bunu unutmayacak, kullara kulluk yapmayacak, hiçbir zaman insanların önünde iki büklüm olmayacak, makamın önünde iki büklüm olmayacak, zenginliğin önünde, malın önünde iki büklüm olmayacak, Allah'tan başkasının önünde eğilmeyecek, hiçbir zaman kendisinin şerefli bir varlık olarak yaratıldığını unutmayacak, "Bana melekler bile secde etti" diyecek. Evet, her ne kadar ayette "Ve iskunna lil melaiketi iscudu li Adem fesecedu illa iblis." Bir zaman Allah meleklerine "Adem'e secde edin" demişti. Demiştik de hepsi secde etmişlerdi. İblis hariç o secde etmedi ayetinde. Adem'e secde ettirildikleri ifade olunuyorsa da, hakikatte sadece Adem'e değil, beni Adem'e secde ettirildiler. Adem oğullarına, çünkü şu bir gerçektir ki Hazreti Adem'in neslinden, Adem'den büyük olanlar var. Adem'in evladı içerisinde Adem'i çoktan geçmiş olanlar var. Ruhu Adem'den evvel yaratılmış olsa da Adem'den sonra dünyaya gönderilmiş olan ulul azm peygamberler var. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan çok daha büyük olan peygamberler var. Nuh var, İbrahim var, Musa var, İsa var. Peygamberler peygamber Hazreti Muhammed var. Sallallahu teala aleyhi ve sellem ve salavatullahi aleyhi mecmain. Bütün o büyük peygamberler hepsi Adem'den büyük olduklarına göre, makam itibariyle Adem'in üzerinde olduklarına göre, o halde Adem'e bile secde ettirilmiş olan melaike, demek ki bütün peygamberlere ve Adem'in evladından birçoklarına secde ettirilmişler demektir. O halde Adem'in evladından olan herkes, Allah Azze ve Celle'nin dediği şekilde yaşayan, davranan herkes, hakikatte meleklerin secde ettiği kimselerdendir. O halde bunu unutmayacak. Yeryüzüne sen yükselmeye geldin. Yükseleceksin. Sen yükselmek isteyeceksin. Ama nefis seni bırakmayacak. Yükselmek isteyeceksin. Şeytanın bırakmayacak. Yükselmek isteyeceksin. Bazen çevrendeki insanlar bırakmayacak. Ya Rabbi filan gibi olmak istiyorum diyeceksin. Nefsin bırakmayacak. Ya Rabbi Abdülkadir Geylani olmak istiyorum. Nefsin bırakmayacak. Ya Rabbi Seyyid Kutup gibi olmak istiyorum. Şeytanın bırakmayacak. Ya Rabbi filan gibi olmak istiyorum. Anan baban bırakmayacak. Hepsini yenecek ve yükseleceksin. Sen yükselmek için yaratıldın. Hakikatte insan bütün mahlukatın içinden seçilmiş. İnna Allah istafa Adama ve Nuha ve Ale İbrahim ve Ale İmran alel alemin. Allah Adem'i seçti. Nuh'u seçti. İbrahim ailesini seçti. İmran'ın ailesini seçti. Hakikatte insanı seçti. Bütün mahlukatın içerisinde katrilyonlarca yıldızların, gezegenlerin, galaksilerin içerisinde dünyayı seçti. Dünyanın içerisinde bu kadar mahlukat var. Onların içerisinden insanı seçti. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle yeryüzünde kendisinin halifesi olmak üzere insanı seçmişti. Melekler nurdan yaratılmış olmalarına rağmen ve Allah'a zerre kadar isyan etmemelerine rağmen Allah Azze ve Celle onları kendi halifesi yapmadı. Çünkü onlar zaten isteseler de istemeseler de Allah'a itaat ediyorlardı. Ondan ötürü onların itaatinden daha güzeli, içinden haram işlemek geldiği halde, nefsi olduğu halde ona hakim olanın itaati. Günah işlemek istediği halde günah işlemeyenin itaati. Hazreti Ömer'e sorulmuştu, bir insan ki günah işlemek istiyor ama işlemiyor. Diğeri de günah işlemek zaten canı istemiyor ve işlemiyor. Hangisi üstündür dediler. Günah işlemek istediği halde günahı işlemeyen, kendini zapt eden üstündür dedi. Çünkü Adem meleklerden üstündür. Çünkü melekler günah zaten işlemiyorlar ve işlemek istemiyorlar. Allah'ın emirlerine asla isyan etmek içlerinden gelmiyor. Nefisleri olmadığı için hiç böyle şey düşünmüyorlar. Adem ise canı istediği halde yine de kendine hakim oluyor. İşte ondan dolayı üstün. Madem öyle, mesela gencin ibadet etmesi mi üstündür? Yoksa yaşlının ibadet etmesi mi üstündür? Mesela gencin gözünü haramdan sakınması mı üstündür? Yoksa ihtiyarın gözünü haramdan sakınması mı üstündür? Elbette ki gencinki üstündür. Çünkü onun nefsi kuvvetlidir ve o nefsine hakim olmaktadır. Her ne kadar nefsi kuvvetli ise de freni de kuvvetlidir. Hakikatte gençlerin nefislerini terbiye etmeleri ve şeytanlarıyla mücadele etmeleri ihtiyarlardan daha kolaydır. Her ne kadar şeytanı, ihtiyarın şeytanı zayıflamışsa da, artık onunla fazla uğraşmıyorsa da, nefsi zayıflamış ise de, fakat onda irade de zayıflamıştır. Onun için yükselmek gençlikte olur. Nasıl ki para kazanmak gençlikte oluyorsa, nasıl ki ihtiyarlar zengin olacak enerjiyi kendilerinde bulamıyorlarsa, nasıl ki hiç kimse 80-90 yaşından sonra zengin olamıyor, makam sahibi olamıyorsa, aynı şekilde hiç kimse yaşlandıktan sonra da Allah katında öyle bir makam sahibi olamaz, çok zor. Yükselmenin de vakti gençlik vakti. Yükselmek isteyecek, nefsi bırakmayacak. Yükselmek isteyecek, şeytanı bırakmayacak. Bütün bunları yenmek zorunda. Yendiği zaman ancak o zaman yükselebilecek. Allah Azze ve Celle bu şekilde insanoğlunun daha işin başındayken Hazreti Adem ile imtihan edildiğini, insanlığın babasının insana örnek olmak üzere imtihan edildiğini bize anlatıyor. Gerek Bakara suresinde, gerek Araf suresinde, Sa'd suresinde ve Kur'an'da bazı yerlerde Allah Azze ve Celle bu şekilde Hazreti Adem'in kıssasını anlatıyor. Biz insanı yarattık ve ona şekil verdik buyuruyor. Sonra da meleklere dedi ki Adem'e secde edin. Hepsi ettiler. İblis etmek istemedi. Ve iskunna lil melaiketi iscudu li Adem fesecedu illa iblis. Ebe ve stekbere ve kâne minel kafirin. Büyüklendi, direkti, dayattı. Azgınlardan oldu, kafirlerden oldu. Hepsi secde etmişlerdi. Allah Azze ve Celle nurdan yaratmış olduğu meleklerinin bile secde ettiğini gördüğünde şeytanın nardan, ateşten yaratılan şeytanın secde etmediğini gördüğünde seni dedi, ne men ediyor, hangi sebepten dolayı secde etmiyorsun, benim emrettiğim şeyi gerçekleştirmiyorsun? Ne seni men ediyor secde etmekten? Allah Azze ve Celle bildiği halde yargısız infazı olmasın diye soruyordu. İnsanlara örnek olsun diye soruyordu. Yargısız infaz yapmayın diyordu. Ben Rabbül Alemin olduğum halde daha yaratmadan evvel bile biliyordum ben hangi saniyede ne olacağını, hangi yaprak hangi saniyede düşecek ağaçtan. Ben her şeyi bilen olduğum halde bile yine de soruyorum, konuşturuyorum. Konuşma hakkı veriyorum, kendini savunma hakkı veriyorum. Ne seni men etti ey şeytan? O zaman dedi ki ene hayrun min. Ben ondan daha hayırlıyım dedi. Halaktan eminler ve halaktahum min tin. Ben ateşten yaratmıştın, Adem'i ise topraktan yarattın, çamurdan yarattın dedi. Halbuki bunun ne önemi vardı ki? Sonuçta çamur da madde idi. Ateş de bir madde. Sonuçta her ikisi de mahluk olman yönünden aynı. İkisi de eşitler o noktada. Ateş de mahluk, çamur da mahluk, şeytan da mahluk, Adem de mahluk. Dolayısıyla maddenin ne önemi vardı ki aslında? Demek ki ilk defa maddeye bakan şeytandır. Her kim ki maddeye bakıyor, Allah'ın üstün kıldığına bakmıyorsa, her kim ki maddeye bakıyor, manaya bakmıyorsa, onda şeytan ahlakı var demektir. O şeytanın ahlakıyla ahlaklanmış olan bir insan demektir. İlk materyalist şeytan idi. İlk defa maddeye bakan o olmuştu. Bugün nice insanlar görürsünüz ki maddeye değer veren insanlar görürsünüz. Mesela ilim sahibi bir insana hürmet etmeyen adamın, ilim sahibi bir insana mesela Allah katında muttaki sayılan, Allah katında belki övülen bir insana mesela hürmet etmeyen bir adamın, bir makam sahibinin önde iki büklüm olduğunu görürsünüz mesela. Bir zenginin önünde iki büklüm olduğunu görürsünüz mesela. Bir zenginin karşısında konuşamadıklarını, ona kızamadığını, ona söyleyemediği lafları Allah katında veli olarak sayılan bir insana söylediğini görürsünüz mesela. Allah katında veli olan bir insanın kapısını açmayan adamın, makam sahibinin kapısını açtığını görürsünüz mesela. Maddeye tapanları görürsünüz. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle diyordu. Bir insan bir insana zenginliğinden dolayı tazim edecek olursa dininin üçte ikisi gider. Zengine zenginliğinden dolayı hürmet edecek olursa Allah'ın dostlarını hürmet etmeyen, Allah'ın velilerine hürmet etmeyen, evliyaullah'a hürmet etmeyen, ulemaya hürmet etmeyen, şühedaya hürmet etmeyen, Süleyha'ya hürmet etmeyen adamın müdürlere hürmet etmesini gördüğünüz zaman kıyameti bekleyin. Hürmete layık olanların hürmet görmediği bir zamanda, hürmete layık olmayan sahtekarların, makam sahiplerinin, zenginlerin hürmet edildiğini, onlara hürmet gösterildiğini gördüğünüz zaman, işte o zaman Allah'ın azabını bekleyin. Allah Azze ve Celle neye hürmet edilmesi gerektiğini öğretiyordu. Şeytan ben ateşten yarattın derken doğru söylüyordu. Ama aynı zamanda şunu da söylemiş oluyordu. Kendindeki faziletin Allah'tan kaynaklandığını söylemiş de oluyordu. Sen beni böyle yarattın Rabbim diyordu. Öyle insanlar görüyorsunuz ki kendindeki faziletleri kendinden bilir. Kendindeki bir takım vasıfları kendinden bilen insanlar görürsünüz. Bunlar şeytandan da şeytanlaşmıştır. Şeytan bile halak ediyordu. Sen beni yarattın. Sen bana verdin. Sen bana her şeyimi verdin ya Rabbi diyordu. Sözü doğruydu. Doğru olan bir sözün üstüne yanlışı bina ediyordu ama. Halaktan eminler ve halaktahu min tin derken doğru söylüyordu. Ama Allah'a bilmediği bir şeyi mi öğretiyordu sanki? Demek sanki Allah'a bilmediği bir şey öğretiyor gibi konuşuyordu. Sen ben ateşten yarattın Rabbim. Evet doğruydu. Ama ben ondan dolayı üstünüm demeye getiriyordu. Üstün değildin ama üstün olsan ne ifade eder ki? Üstün olan, daha az üstün olana secde etmez miydi ki? Bu ne demekti? Üstün olunca daha aşağıda olana hürmet edilmemesi mi gerekiyordu ki? Hem sana kim dedi ki ateş topraktan üstündür? Hakikatte Allah Azze ve Celle topraktan yaratmış olduğu Adem'e değil, nurdan yaratmış olduğu meleğe secde etmesini emretseydi, nardan yaratılan şeytana, ateşten yaratılana, nurdan yaratılan meleğe secde et deseydi, yine etmeyecekti aslında. Yine etmeyecekti. Bahane buluyordu sadece. Aslında topraktan yaratıldığı için değildi. Nurdan yaratılan meleğe de secde etmezdi. Çünkü hakikatte o güne kadar imtihan edilmediği için Allah'a secde etmişti. Hakikatte o güne kadar ne olduğu ortaya çıkmamıştı. Bir insanın da böyle ne olduğu ortaya çıkmaz imtihan oluncaya kadar. Mesela cesur musunuz, korkak mısınız? Nasıl anlayacaksınız? Tehlikeli bir ortam olmadan, mesela cesur musunuz, korkak mısınız? Nasıl anlayacaksınız? Veya bir insan sizi sadık dostunuz mudur yoksa değil midir? Zor anınızda yanınızda olmayan adam nasıl sadık dostunuz olabilir ki? Zor anınızda kaçan giden adam, çay içerken sizinle beraber olan, sohbet ederken sizinle beraber olan, yemek yerken sizinle beraber olan ama zor günler geldiği zaman kaçan adam, o zor günler gelmeden kimin ne olduğunu nasıl anlayabilirsiniz ki? Allah Azze ve Celle şeytanın ne olduğunu elbette ki biliyordu. O güne kadar müsaade etmişti ona, mühlet vermişti. Kalbinde olanları biliyordu Allah. Mühlet veriyordu ona, rezil etmiyordu hemen onu. Ama o kendini tedavi etmemeyi tercih etmişti. İsteseydi kendinde olan hataları görebilirdi. İsteseydi kalbindeki marazı görebilirdi. Biz de görebiliriz istersek. Kalpte nasıl bir maraz var? Mesela tembelsek tembelliğimizi itiraf etmeliyiz. Şeytan görmek istemedi kendini. Mesela şehvete karşı çok düşkün ise bunu itiraf etmeli, tedaviye başlamalı. Tıpkı mesela yüksekten bakmaktan korkan bir insanın yapması gereken şey yükseklere çıkmaktır. Başka türlü o hastalıktan kurtulmayacaktır. Şeytanın da yapması gereken şey oydu. Allah Azze ve Celle şeytandakini biliyordu. Onda kibir vardı. Onun için Allah ona Adem'e secde et dedi. Bu emir rastgele verilmiş bir emir değildi. Allah tam 12'den vurur. Ve öyle oldu. Tam 12'den vurmuştu, secde edemedi. Allah Azze ve Celle'nin bütün göğüslerde olanı bildiğinin delilidir bu. Neyiniz varsa ortaya çıkarılacaksınız. Dünyanın insanın ne olduğunu ortaya çıkarılacağı mekandır. Her neyseniz ortaya çıkarılacaksınız. Korkak olduğu halde cesur gibi davranan adamların cesaretsizliğini Allah bir gün ortaya çıkaracaktır. Onu ortaya çıkaracak sebepleri yaratacaktır. Hain olan adamın hıyanetini Allah bir gün ortaya çıkaracaktır. Münafığın nifak içinde olduğunu Allah bir gün ortaya mutlaka çıkaracaktır. Neyin varsa ortaya çıkarılacaksın. Allah ortaya çıkarmadan sen kendini ortaya çıkar. Kendindekileri ortaya çıkar. Neyin varsa ortaya koy, yoksa Allah ortaya koyar. Allah Azze ve Celle şeytanı tedavi ediyordu aslında bu şekilde. Adem'e secde et demekle bu bir tedaviydi aslında. Bu bir rahmetti aslında. Tedavi etmiş, eğer secde etmiş olsa tedavi gerçekleşmiş olacaktı. Tedaviyi kabul etmeyen bir hasta gibi. Tedaviyi kabul etmedi. Demek ki büyümüştü kalbinde. Demek ki önemli bir hastalık haline gelmişti. Demek o noktaya geldikten sonra tedavi zor olmakta. Ama Allah Azze ve Celle o güne kadar ona defalarca kendine hissettirmiştir. Kendine defalarca hissettirmiştir. Ama belki böyle bir imtihan henüz olmamıştı. O imtihan olmadığı için şeytan ne olduğu henüz ortaya çıkmamıştı. Melekler de bilmiyorlardı onun ne olduğunu. Ama Allah Azze ve Celle biliyor ve ortaya çıkaracaktı. Ama yine rahmet sahibiydi. Merhamet sahibiydi. Onu tedavi etmek istiyordu. Secde etseydi kurtulacaktı. Kibrin çözümü, kibrin ilacı secde etmek idi. O yüzden Allah Azze ve Celle ona onu emretmişti. Eğer şeytanda olan hastalık kibir değil de mesela cimrilik olmuş olsaydı, o zaman Allah belki şeytana diyecekti ki, Adem'e biraz para versene. Adem'e biraz para versene diyecekti belki. Çünkü cimriliğin çözümü de odur. Vereceksin. Vermeden kurtulman mümkün değil. Hastalığa göre ilaç yazılıyordu yani. Dolayısıyla başınıza gelen musibetlerin her birisi hakikatte bir tedavidir. Allah Azze ve Celle'nin müdahalesidir. Allah'ın tedavi etmesidir. Ondan dolayı musibetlere bakın. Musibetler sizdeki hastalığı size gösterecektir. Başınıza gelen musibet sizin hastalığınızı size gösterir. Çünkü hastalığa göre ilaç yazılır. Midesi ağrıyan adama kalp ilacı yazılmaz ki. Allah Azze ve Celle cimri olan adama kibirli insana yaptığı imtihanı yapmaz ki. Cimri olan adamın imtihanı onun hastalığına göre olacaktır. Dolayısıyla başımıza gelen musibetler bizdeki hastalıkları gösterir. Hastalıklarınızı söyleyin bana. Nasıl musibetler bekliyor sizi söyleyeyim size. Yahut da bunun tam tersi de doğru. Başınıza gelen musibetleri söyleyin bana. Ne gibi hastalıklar var sizde? Haber vereyim size. Çünkü hastalığa göre ilaç yazılmaktadır. Reçeteye baktığı zaman doktor hastalığınızı teşhis edebilir. Demek ki sizde şu hastalıklar teşhis edilmiş diyebilir. Başka bir doktorun yazmış olduğu reçete ya baktığında sizdeki hastalıkları teşhis eder. Demek ki sizde şunları bulmuşlar der. Reçete hastalığı gösterir. Hastalığa göre reçete yazılır. Allah Azze ve Celle bu şekilde aslında şeytana hem tedavi uygulanmış oluyordu. Onu kurtarmak istiyordu o hastalıktan. Ama şeytan tedaviyi kabul etmedi. Hani diyordu ya halakteni minnar ve halaktahu min tin. O halde ene hayrun minhu diyordu. Madem ki ben ateşten yarattım, onu topraktan yarattın. O halde ben ondan hayırlıyım diyordu. Halbuki hayırlı olmadığını gösterdi. Hani ateş topraktan üstündü söyler misin? Bak secde edemedin. Bak tövbe edemedin. Israr ettin. Topraktan yaratılmış olan Adem de hata etti. O meyveden yedi. O meseleye daha sonra geleceğiz. O meyveden yediğinde ama Adem sonra hemen tövbe etti. فَتَلَقَّ اَدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ Rabbinden bir takım kelimeler aldı. Tövbe etmeyi öğrendi. Ve Allah da onun tövbesini kabul etti. اِنَّهُ هُوَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ Çünkü Allah tevvabur rahimdir. Demek ki Adem üstünmüş. Demek ki hata ettikten sonra madem ki Adem tövbe etti o halde demek ki Adem üstünmüş. Şeytan da hata etti, Adem de hata etti. Ama şeytan ısrar etti. Adem ise hemen tövbe etti. Hatasında ısrar edenler onlarda şeytan ahlakı var demektir. İnsan olabiliriz. Ama bizde şeytanın ahlakı olabilir. Müslüman olabilirsiniz. Ama Yahudi ahlakı olabilir. Müslüman olabilirsiniz. Ama münafık ahlakı olabilir. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu üç şey kimde bulunuyorsa münafıklık vardır diyordu ondan. O kimsede münafık hasletleri vardır diyordu. Yalan söyler. Sözünde durmaz. Emanete hıyanet eder. Her kim ki bu hasletlere sahiptir. Her ne kadar Müslüman olsa bile İtikad yönünden Müslüman olsa da fakat ahlak yönünden münafık ahlakına sahiptir. Aynı şekilde Müslüman olsa da, insan olsa da, şeytan ahlakına sahiptir. Hatasında ısrar eden, tövbe etmek istemeyenler, özür dilemek istemeyenler, bir hata ettikten sonra özür dilerim demeyenler, diyemeyenler, uzatanlar, yıllar geçtiği halde bir türlü o kibrini ezemeyenler, şeytan ahlakına sahiptirler. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki ebe ve stekbere ve kâne minel kafirin. Celaleyn'de der ki fi ilmillahi teala, kafirlerden oldu diye de tercüme edilebilir kâne. Ve kâne minel kafirin, kafirlerden oldu yahut da kafirlerden idi. İki türlü de tercüme mümkün. O yüzden Celaleyn der ki fi ilmillahi teala, ya Allah'ın ilminde, Allah katında zaten kafir idi. Meleke bilmiyordu. Fakat Allah Azze ve Celle katında zaten o bir kafirdi. Ama onun küfrü henüz ortaya çıkmamıştı. Küfrün yeri amel değil ki. Küfrün yeri kalptir. Kalptedir küfür. Şeytanın kalbinde aslında küfür vardı. Ama o güne kadar imtihan edilmediği için ortaya çıkmamıştı. Nice insanlar var ki Müslümanların arasında saf tutmuş. Ama imtihan olmadığı için, bir gün imtihan günü geldiği zaman onların arasından ayrılıverecek, uzaklaşıverecek, ben sizden değildim zaten deyiverecek. Münafıkların ahlakı bu. Şeytanın ahlakı bu. Dostlarını terk ediverir. Bedir Savaşı'nda Mekke müşriklerini tahrik ediyordu. Savaşın diyordu. Tam zamanıdır diyordu. Şu anda Muhammed azdır sayısı. Muhammed'in ordusunun sayısı azdır diyordu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onları tahrik etti. 1000 kişilik kuvvetleri vardı çünkü. Müslümanların sayısı ise 313 kişi kadardı. O yüzden tahrik ediyordu şeytan. Belki Allah insanları baş başa bırakır. Müslümanlar ve kafirleri belki Allah baş başa bırakır da belki müdahale etmez diye ümit ediyordu. Belki bu şekilde yeryüzünde İslam biter diye ümit ediyor. Mekke kafirlerini tahrik ediyordu. Onlar da onun tahrikiyle hücuma geçtiler. İşte o zaman Allah Azze ve Celle melekleriyle yardım gönderdiğinde, 1000 melekle Allah yardım gönderdiğinde, işte o zaman onu gören şeytan melekleri görebildiği için kaçmaya başlamıştı. İnsan kılığında onları tahrik ediyordu. Nereye gidiyorsun dediler. İnsan kılığında olduğu için, hani sen bize söz vermiştin, bizle beraber olacaktın, hem filan kabileyi de bize takviye olarak gönderecektin. Şeytan dedi ki ben sizin görmediklerinizi görüyorum. İşiniz bitti dedi yani. Ben sizin görmediklerinizi görüyorum. Ümit etmiştim ki belki Allah melekeyi göndermez. Ümit ediyordum. Belki Allah sizi baş başa bırakır. O zaman siz yenersiniz diye ümit ediyordum. Ama Allah'ın yardımı geldi. Sizin görmediklerinizi görüyorum. Zor anda dostlarını bırakıp gidenler şeytan ahlakına sahiptirler. Hiçbir peygamber bunu yapmamıştır. Bütün peygamberlerde emin sıfatı olduğu gibi vefa sıfatı da vardır. Hiçbir peygamber vefasızlık yapmamış. Hiçbir peygamber arkadaşlarını yalnız bırakmamıştır. Bütün peygamberlerin özelliği. Akabe beyatında sordular Resulullah'a. Dediler ki ya Resulallah biz sana beyat edeceğiz. Edeceğiz de buyur gel Medine'ye. Medine'de seni koruyalım. Fakat sen Medine'ye geldiğinde, biz iman ettiğimizde, sizleri koruduğumuzda, sizi bağrımıza bastığımızda, sonra sen yeniden Mekke'ye dönecek olursan, bizi oradaki Yahudilerle baş başa bırakırsan, bizim onlara gücümüz yetmez ya Resulallah. Senin aşiretin Mekkeliler, iman edecek olurlarsa bir gün, onların içine tekrar döner misin ya Resulallah? Allah'ın Resulü, vefa sahibi olan Resulullah, sizin mezarınız benim mezarım olacak dedi. Sizin kabristanınız benim mezarım olacak.
sizinle yaşayacağım, sizinle öleceğim. Vefalı Resulullah, ölmüş olan hanımına bile vefalıydı. Bir gün yaşlı bir kadın gelmişti Allah Resulü'nün evine. Efendimiz kalktı, yaşlı kadına hürmet etti. Kendi oturduğu minderi onun altına verdi. Kimseye böyle yapmazdı. Allah'ın Resulü kalkar mı ya? O kadın için böyle iltifatta bulundu. Neden dediler ya Resulallah? Bu kadın dedi Resulullah. Bu kadın Hatice'nin komşusuydu. Hatice'nin arkadaşıydı. Hatice'nin hatırına. Ölmüş olan Hatice'sinin hatırına. Ölmüş olana bile vefalıydı Allah'ın Resulü. Vefasızlık şeytanın hasletidir. Doğru olan bir şeyi söyleyerek arkasından yanlışı onun üzerine bina etmeye kalkışmak şeytanın hasletidir. Ben ateşten yarattım, onu topraktan yarattım diyordu, doğruydu. Ama onun üzerine bina ettiği şey yanlıştı. Ene hayrun minhu demekle hata ediyordu. Bile bile hata ediyordu. Kim demişti ki ateş topraktan üstündür diye? Ateşle toprağı kıyas ediyordu birbirine. Yanlış bir kıyasla kıyas yapıyordu. Rivayette gelmiş, şöyle deniliyor. İmam Cafer Sadık Hazretleri, İmam-ı Azam'ın hocası, Şia mezhebinin Caferi kolunun lideri, Şia'nın içerisindeki kolların en önemlisinin imamı, mezhebin kurucusu, İmam Cafer, İmam-ı Azam'ın da hocası. 2 sene ondan ders almıştı İmam-ı Azam. Hocasını çok severdi. O 2 sene olmasaydı ben helak olurdum der. Hocasını hayırla anar. O da vefalıdır hocasına karşı. İşte bir gün İmam Cafer İmam-ı Azam'a dedi ki, oğlum sen dedi kıyas yapıyorsun. Halbuki kıyası ilk yapan şeytan olmuştu. Şeytan hata etti. Cehennemlik oldu, ateşe girdi. Kıyas tehlikelidir evladım diyordu. Kıyas yapma. İmam-ı Azam ona çeşitli cevaplar vermiş olabilir ama rivayette şöyle söyleniyor. O dedi yani şeytan hakka ulaşmak için kıyas yapmamıştı ki. Ben hakkı arıyorum. Hakka ulaşmak için kıyas yapıyorum. Hem şeytan aynı zamanda nas olan bir meselede kıyas yapmıştı. Allah'ın talimatı vardı o meselede. Allah Adem'e secde et diyordu. Allah'ın talimatı olan bir meselede kıyas yapmaya kalkıyordu. Halbuki ben Allah'ın nas'ı olan bir meselede kıyas yapmıyorum ki. Kur'an'dan veya sünnetten bir delil olduğu zaman ben o meselede kıyas yapmıyorum ki. Sünni mezhepler kıyası kabul etmişlerdir. Ama hiçbir zaman nas olan meselede, yani bir mevzuda ayet veya hadis olduğu zaman hiçbir sünni alim kıyas yapmayı kabul etmez. Allah'ın ayetine, Resulünün sahih hadisine uymak icap eder. Mesela eğer sünni ulema nas olan bir meselede bile kıyas yapıyor olsaydı, mesela dalağı ve ciğeri haram etmeliydiler. Dalak ve ciğer hakkındaki fetva haram şeklinde olmalıydı. Çekirge ve balık hakkında da aynı şekilde, çekirge ve balığın ölüsü hakkında yani haram diye fetva vermeliydiler. Çünkü Kur'an leşlerin haram olduğunu söylüyor. Balık da sudan çıktığı zaman leş olduğuna göre o zaman onun da haram olması gerekir. Çekirge öldüğü zaman leş olduğuna göre onun da haram olması gerekir. Dalakta ve ciğerde kan olduğuna göre Kur'an kanın da haram olduğunu söyler. O halde onların da haram olması gerekir. Ama Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunların istisna olduğunu söylüyor. Balık ve çekirge, dalak ve ciğer müstesna buyuruyor. Ulema bu hadise göre fetva vermiş. Kıyası terk etmiştir o meselede. Yoksa kıyasa göre balığın da haram olması gerekirdi. Çekirgenin de haram olması gerekirdi. Dalağın da ciğerin de haram olması gerekirdi. Sünni ulema nas olan bir meselede hiçbir zaman kıyasa ve içtihada başvurmamıştır. Şeytanın kıyası ulemanın kıyası gibi değil. Bizim alimlerimizin kıyası nas olmayan meselelerde, aynı zamanda İmam-ı Azam belki İmam Cafer'e şöyle cevap verseydi de olurdu. Hocam sen kıyas yapma diyorsun ama sen de farkında değilsin, sen de kıyas yapıyorsun. Sen benim kıyasımı şeytanın kıyasına kıyas ediyorsun. Bu şekilde sen de kıyas yapmış oluyorsun. Kıyası reddederken kıyas yaptığın zaman zaten dava düşer. Dolayısıyla kıyası kıyasla reddettiğin için sen de kıyası kabul etmiş oluyorsun. Sen benim kıyasımı şeytanın kıyasına kıyas ediyorsun. Hem de yanlış bir şekilde kıyas ediyorsun. Neyse, belki de böyle söylemek istedi ama hocasıdır diye söylemedi. Diğer taraftan hakikatte şeytanın söylediği şey doğru değildi. Kim demiş ki ateş topraktan üstün? Toprak ateşi söndürüyor. Hem ateşte heyecan hakimdir, toprakta ise sükunet hakimdir. Ateşte kibir vardır, toprakta ise tevazu vardır. Toprakta vakar vardır, ateşte o vakar yoktur. Toprak ateşi de söndürür üstelik. Hem zaten meselenin sonunda, kıssanın sonunda da görülüyor ki Adem tövbe etti, şeytan ise ısrar etti. Hangisi üstünmüş? İşte o zaman Allah Azze ve Celle onu cennetinden kovmuştu. Konuşturduktan sonra yargısız infaz yapmadı. Konuşturdu ve sonra böyle söyleyince in oradan dedi. İn cennetimden. Eğer hemen tövbe etmiş olsaydı belki Allah Azze ve Celle yine kabul edecekti tövbesini. Ama devam etti, ısrar etti. Dedi ki ya Rabbi bana müsaade et. Enzirni ile yevmi yub'asun. Basubah'dan mevte kadar, ölümden sonra tekrar dirilişe kadar bana müsaade et. Demek şeytan yalnız Allah'ı kabul etmiyor, aynı zamanda ahireti de kabul ediyor. Hem aynı zamanda Allah'a secde ediyor. O yalnız Adem'e secde etmedi. Allah'a secde etmeyenler şeytandan da şeytandırlar. Şeytan bile Allah'a secde etmişti. Şeytanın Allah'la bir sorunu yoktu. Şeytan Allah'a secde etmiyor değildi. Şeytan Adem'e secde etmemeyi kabul etti. İddia etti. Allah Azze ve Celle ondan dolayı onu kovdu. Hakiki secde ile Allah'a secde ediyor olsaydı Allah ne emretmişse onu yapardı. Taşa secde et dese ona secde ederdi. O güne kadar Allah'a secde ediyordu ama bu secdesi aslında hakiki bir secde değildi. Hakiki bir itaat değildi. O güne kadar demek ki işine gelmeyen bir şeyle imtihan edilmemiş. Demek ki hoşlanmadığı bir emir verilmemiş. Demek o güne kadar verilen emirler onun da hoşlandığı emirlermiş. Demek ki bir insanın da ne olduğu, hoşlanmadığı bir emir verildiği zaman ortaya çıkacaktır. Kendisinin de kabul ettiği, tasdik ettiği, hoşlandığı bir şey, hatta bin tane şey söylense, bin meselede itaat etse, o yine onun itaatkar olduğunu göstermez. Eğer hoşlanmadığı bir meselede, razı olmadığı bir meselede itaat edemiyorsa, onun itaatkarlığını göstermez bu. Allah Azze ve Celle'ye şöyle söylüyordu, enzirni ile yevmi yub'asun. Diriliş gününe kadar bana müsaade et. Bu şekilde Allah Azze ve Celle'nin onu o anda helak edeceğinden korktuğu için hemen helak etmesin diye Allah'tan böyle bir müsaade istiyordu. Hem de kurnazlık yapıyordu. Kıyamet gününe kadar diyordu. Çünkü biliyordu ki kıyamet gününe kadar eğer öldürülmeyecek, canı alınmayacak olursa zaten ondan sonra ölüm yoktur biliyordu. Kıyamet gününde diriliş gerçekleştikten sonra zaten tekrar ölüm olmayacağına göre hiçbir zaman ölmek istemiyordu. Şeytanın ahlakından hiçbir zaman ölmek istemiyordu. Kurnazlık yapıyordu. Kıyamet gününe kadar diyor. Allah Azze ve Celle sen müsaade edilenlerdensin dedi. Ona müsaade etti ama insana saldırması için, insana dört taraftan saldırması için. Şeytan öyle demişti, ya Rabbi bana müsaade et kıyamet gününe kadar. Ama Allah dedi ki, malum güne kadar sana müsaade verilmiştir. Malum güne kadar, kıyamet gününe kadar değil, tekrar dirilişe kadar değil, malum güne kadar, yani senin canının alınacağı güne kadar, bu dünyada kıyamet kopana kadar ya da o zamana kadar sana müsaade verilmiştir. O zaman şeytan diyordu ki, ya Rabbi ben onların sağlarından ve sollarından geleceğim, önlerinden ve arkalarından geleceğim. Dört taraftan saldıracağım diyordu yani. Önlerinden, arkalarından geleceğim. Görünür görünmez şekillerde geleceğim. Anlayacaklar, anlamayacaklar yönlerden geleceğim. Önlerinden geleceğim. Yani önlerindeki günlerden geleceğim. Oradan onları aldatmaya çalışacağım. Mesela onlara diyeceğim ki, istikbalini düşün, istikbalini. Rızkını düşün, verme, infakta bulunma, belki paran biter diyeceğim. Onu fakirlikle korkutacağım. Başka bir ayette öyle söyler. Şeytan sizi fakirlikle korkutur. Önümüzdeki günlerle sizi korkutur. Yahut da ahiret hakkında, önümüzdeki ahiret hakkında bizi şüphelere düşürmeye çalışır. Arkadan gelmesi ise bizim geçmişimizden gelir. Geçmişte yapmış olduğumuz mesela güzel amelleri bize hatırlatır. Günahlarımızı hatırlatmaz bize. Sen filan zamanda şöyle hizmetler yapmıştın, şöyle namaz kılmıştın, şöyle hayırlı şeyler yapmıştın der. Günahları hatırlatmaz. Allah'ın verdiği nimetleri de hatırlatmaz. Hep güzel şeyleri hatırlatır. Arkadan gelir. Yahut da geçmişimizi bize hatırlatır. Geçmişteki kurduğumuz imparatorluğu bize hatırlatır. Sen Osmanlı'nın torunusun der. Herkesin mezarı ayrıdır halbuki. Sen üç kıta dağıt koşturmuş bir milletin evladısın der. Biz tarihte böyle böyle yaptık der. Böyle kahramanlıklar gösterdik der. Halbuki herkesin mezarı ayrıdır. Bu şekilde arkadan gelir. Geçmişten gelir, tarihi size hatırlatır. Sol tarafından gelmesi ise kolaydır. Herkesin anlayabileceği şekilde harama teşvik eder. Ama en tehlikeli geliş yolu ise sağdan yaklaşması. Bu üç yoldan yaklaşamadığı takdirde sağdan yaklaşır. Din ile aldatır yani. Namazla aldatır, oruçla aldatır, Allah'la aldatır yani. Adem'i de öyle aldatmadı mı? Şeytan cennette Adem'e yaklaştı. Cennetten kovulduktan sonra Adem'e yaklaştı ve dedi ki, şu ağaçtan yemenizi Allah size niye haram etti biliyor musun? Allah Azze ve Celle her şeyi helal etmişti cennette. Bir ağacın meyvasını haram etmişti sadece. Ondan yedirmeye çalışıyordu. Çünkü ondan yediği zaman cennetten kovulacaktı Adem. Biliyordu şeytan bunu. Adem'in cennetten kovulmasını istiyordu. Allah Azze ve Celle halbuki Adem'i ikaz etmişti. Şeytan seni kandıracak, kandırmak isteyecek, ona inanma demişti. Ve işte o zaman geldi şeytan dedi, ona yemin etti. Adem'e ve Havva'ya. Yalnızca Havva'yı kandırmadı yani. Güya bazı rivayetlerde, İsrail'i bir takım rivayetlerde şeytan Havva'yı kandırmış da sonra Havva da Adem'i kandırmış şeklinde söyleniyor. Bunun Kur'an'ı bir delili yok. Kur'an-ı Kerim ve kasemehume buyuruyor. Şeytan Adem'e ve Havva'ya yemin etti. Allah namına yemin etti. Allah namına yemin edince Adem inandı, Havva inandı. Çünkü cennetteydiler. Cennette yalan yere Allah namına yemin olur muydu? Evet olurdu. Camide de olur. Ama Adem bunu anlamadı. Sağdan yaklaştı. Yemin ederek yaklaştı. Dini konuşmalar yaparak yaklaştı. televizyonda da olur, din derslerinde de olur, müftülerin konuşmasında da olabilir. Sizi Allah namına da kandıranlar olabilir. Her meslekte hainler olur. Yalan caminin içinde de olur. Allah'la aldatmak camide de olur. Din derslerinde de olur. Aldatacak olanlar dini kullanarak aldatırlar. Dinin belini yere getirmenin çaresi, dinin bel kemiğini kırmanın çaresi, dini mağlup etmenin çaresi dindir. Çivi çiviyi söker. Hak dini yenmek için batıl din uydururlar. Bidatlar uydururlar. Yanlış la ilahe illallah anlayışları verirler. Yanlış ilah anlayışları verirler. Yanlış Allah öğretirler. Yanlış peygamber anlayışı verirler. Onlara göre Allah göklerin yaratıcısı, yerin yaratıcısı, göklerin idare edeni ama yerin idare edeni değil. Onlar göklerin hakimi olan bir Allah öğretirler. Yerin hakimi kendileri olsun diye. Yer onlara kalsın diye. Yeryüzünde onlar hakim olsun diye. Yeryüzünde onlar ilah olsunlar diye. Onların öğrettiği Allah göklerin ilahı olan Allah'tır. Yere karışmayan bir Allah. Böyle bir Allah, Allah değil. Bu Allah Aristo'nun Allah'ıdır. İncil'de bile Hazreti İsa Aleyhisselam bunu reddeder. İsa Aleyhisselam Matta'da der ki, Rabbim göklerde senin hakimiyetin olduğu gibi yerde de senin hakimiyetin olsun. 2000 yıldan beri kilise laiktir. Halbuki Matta'da böyle söyler İsa Aleyhisselam. 2000 yıldan beri neye göre bunu kabul ettiniz? Halbuki İsa size böyle söylemişti. Rabbim yalnız göklerde değil, yerde de senin dediğin olsun. Onlar yanlış Allah öğretirler. Onların öğrettiği Allah yere karışmayan bir Allah'tır. Halbuki Allah her şeye karışır. اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدَى Hiçbir şey başıboş bırakılmamış da insan mı başıboş bırakılacak? Allah'ın halifesi olan insan mı? Şeytan geldi böyle kandırdı. Kendisinin üstünlüğünü ispat etmek istiyordu güya. Allah'a ispat edecekti güya. Ya Rabbi diyor, onları saptıracağım. Sağlarından geleceğim. Sollarından geleceğim, saptıracağım onları. Dini kullanarak saptıracağım onları. Bazen onlara diyeceğim ki mesela, kalkıp da mesela böyle bir sohbete gelmek istediği zaman diyeceğim ki ona, boş ver canım, otur da kitap oku diyeceğim. Otur Allah'a zikret diyeceğim. Otur Kur'an oku diyeceğim. Sağından geleceğim, anlayamayacak. Şeytan Kur'an oku der mi? Diyecek, melektendir bu zannedecek, Allah'tan zannedecek, halbuki şeytandandır. Şeytan seni evde tutmak için, Müslümanların arasına girmeyesin diye, cemaate dahil olmayasın diye, seni evde tutmak için önce sağdan yaklaşıyor, direkt olarak soldan gelecek olsa hemen anlarsın diye, en son kozunu kullanıyor. Seni eve mahkum ettiği zaman, şimdi sıra soldan yaklaşmaya gelmiştir artık. Artık soldan yaklaşır. Hele şu kumandayı eline bir al bakayım der. Hele bir bakıver şu kanallara neler varmış, hele bir bakıver der. Artık sağdan yaklaşmasına gerek kalmamıştır. Zaten seni eve mahkum etmiştir. Artık soldan da yaklaşsa yaklaşabilecektir. Herkese bir şekilde yaklaşacak yani. Şeytanın dört bir taraftan saldırması gibi bugün yeryüzünde şeytanın askerleri de öyle yapıyorlar. Onlar da her insanı bir çeşit avlıyorlar. Bir kısmını müzikle avlıyorlar, bir kısmını sporla avlıyorlar. Müziği mi seviyorsun? Al sana müzik diyorlar. Al sana sanat müziği. Hayır, ben sanat müziğini sevmiyorum. O zaman al sana halk müziği diyorlar. Hayır, ben onu da sevmiyorum. O zaman al sana hafif müzik diyorlar. Ben şöyle bir sesi sevmiyorum. Al sana başka bir ses diyorlar. Ben müzikten hoşlanmıyorum. O zaman al sana spor diyorlar. Al sana futbol. Ben futboldan hoşlanmıyorum. Al sana voleybol diyorlar. Ondan da hoşlanmıyorum. Al sana yüzme diyorlar. Herkesi kandıracak bir şey hazırdır. Her balığa göre bir olta, her balığa göre bir yem, her balığa göre bir usta, her balığın avlanma mevsimi var. Gençleri başka bir şekilde, yaşlıları başka bir şekilde, talebeyi başka bir şekilde, esnafı başka bir şekilde. Şeytan gibi, kimine soldan, kimine sağdan. Bütün bunlar aldanmadığından, izinlerle aldatıyorlar. Beni müzikle, sporla kandıramazsınız mı diyorsun? O zaman al diyorlar, sana izinler var. Faşizm var, komünizm var, şu var, bu var diyorlar. Al, bunlarla ilgilen o halde diyorlar. Hayır, ben onları da sevmiyorum dersen. Ben Allah'tan geleni istiyorum mu diyorsun? Al sana Hristiyanlık diyorlar, Yahudilik diyorlar. Hayır, ben bozulmuşu değil, bozulmamışı istiyorum mu diyorsun? Al diyorlar o zaman sana mistik İslam anlayışları. Al sana ılımlı İslam. Bir kenara çekil, Allah'ı zikret. Başka bir şeye karışma. Namazını kıl, ahlaklı ol. İbadet ve ahlak dini olan bir İslam. Göklerde olan bir Allah. Yeryüzüne karışmayan bir Allah. İşte böyle bir Müslüman ol diyorlar. Amerikan medeniyetine karşı olma. Onların medeniyetini de kabul et diyorlar. Senin memleketinde zina evleri de olsun seslenme. İçki fabrikaları da olsun seslenme. Faizli bankalar da olsun seslenme. Hatta buralarda çalış bile diyorlar. Bir taraftan da namazını kılabilirsin diyorlar. Ilımlı İslam diyorlar. Onların medeniyetini kabul edecek bir din uyduruyorlar. İşte gel buna tabi ol diyorlar. Hayır dediğiniz zaman her şeyi göze almanız gerekiyor. Her şeyi göze alabilenlere ne mutlu. Hiçbiriyle beni kandıramazsınız diyenlere, ben Allah'tan gelene tabiyim diyenlere, ben bozulmamışın peşindeyim diyenlere, ben yalnızca ibadet ve ahlak olarak dini anlamıyorum. Ben aynı zamanda dini bir medeniyet olarak anlıyorum. Dini 24 saati içine alan bir nizam olarak anlıyorum. Sadece günde bir saatlik bir din olarak anlamıyorum. Bu din benim hayatımın her alanına karışır. Benim evlenmemden boşanmama kadar, doğumumdan ölümüme kadar. Ben doğduğum zaman benim kulağıma ezan okunmasını söyler bu din. Ben tuvalete gireceksem, sol ayakla girip sağ ayakla çıkmaya varana kadar, devletin idaresine kadar, her meselede, devletler arası hukuka kadar, savaş hukukuna kadar, ceza hukukuna kadar, miras hukukuna kadar, benim inandığım din, benim bütün hayatıma karışır. Böyle inandığınız zaman, işte o zaman riski göze almanız gerekir. Kader iki tane değil ki, ecel iki tane değil ki, ne olacak ki? Sonuçta verecek bir tane canınız var, başka yok. Korkakça yaşasanız da aynı saat geldiğinde öleceksiniz. Cesurca yaşasanız da aynı saat geldiğinde öleceksiniz. Ne bir dakika ileriye alınır, ne bir dakika geriye alınır. Ecel iki tane değil ki. Neden onların öğrettiği dine inanayım ki? Neden Rabbimin kitabındaki dini bırakıp da onların kırpıp kırpıp öğrettikleri dine inanayım ki? Kullardan da öyleleri, insanlardan da öyleleri var. Allah Azze ve Celle iftira atar. Kaderimde var ki ben böyleyim der. Kaderimde olmasaydı böyle olur muydum der. Yani Allah ben harama sevk ediyor der. Şeytanın ahlakı. Şeytan böyle iftira atmıştı Allah'a. Sen beni azdırdın diyordu. Şimdi insanlar da ona benzer şekilde kaderimde var ki ben bunu yapıyorum diyor. Evet, kaderinde var. Kaderinde var demenin manası nedir? Kaderinde var olunca yani Allah seni zorluyor demek mi? Allah yazmış diye mi sen onu yapıyorsun? Yoksa yapacağın için mi Allah yazmış? Yapacağın için Allah yazdı onu. Yazdığı için sen onu yapıyor değilsin. Allah Azze ve Celle sana cüz'i irade vermiş. Sen rüzgarın önündeki kuru yaprak gibi değilsin. Cebriye'nin görüşü doğru değil. Allah iftira atanlar şeytanın ahlakıyla ahlaklanmışlardır. Hem görüyorsunuz ki şeytan bilimi kullanan, sapmak için bilimi kullanan, hakkı aramayan bilim adamları gibi konuşuyor. Sanki dayanağı ilmi bir dayanakmış gibi, sanki bir ilme dayanıyormuş gibi, onu ateşten, ben ateşten, onu topraktan yarattım diyor. Sanki Allah Azze ve Celle Adem'i topraktan değil de mesela başka bir şeyden yaratmış olsaydı sanki secde edecekmiş gibi. Halbuki ona bakmamalıydı. Maddeye bakmamalıydı. Allah'ın üstün dediği üstündür. Allah Azze ve Celle'nin üstün dediği üstündür. Kur'an buyuruyor ki bana fahtu fihi min ruhi. Ben ona ruhumdan üflemişim. Allah Azze ve Celle'nin ruhu var İnsanın içerisinde. Ona ruhumdan üfledim diyor. Ve ben diyor insanı iki elimle yarattığım zaman, hiç kimse, hiçbir varlık için Allah bu ifadeyi kullanmıyor. Ne melekler için, ne cinler için, ne hayvanlar için. İki elimle yarattığımda ifadesini ancak insan için kullanıyor. Ve nefaktu fihi min ruh ifadesini ancak insan için kullanıyor. Ve izkâle rabbuka lil melâiketi inni câilun fil ardı halife. Bunu ancak insan için kullanıyor. Rabbim bir zamanlar meleklerine ben yeryüzünde bir halife, vekilim yaratacağım demişti. Vekilim olacak benim. Allah'ın ruhundan üflediği üstündür. Allah'ın iki eliyle yarattığı üstündür. Allah'ın halifesi olan üstündür. Allah'ın secde ettirdiği üstündür. Ona secde edin dediği zat üstündür. O bunlara bakmadı. Bakılması gereken noktalara bakmadı. Sanki bilimsel ifadelerle konuşuyormuş gibi. Hani bugün de görürsünüz böyle sahte bilim adamlarını, hiçbir dayanağı olmadığı halde saçma sapan teoriler ortaya atarlar ya hani. İnsan Adem'den geldiğini inkar edebilmek için insanın maymundan geldiğini söyler ya hani. Ondan sonra da bu saçma ifadeleri bir takım bilimsel verilere dayandırıyormuş gibi sanki konuşurlar ya hani. Sanki bilim adamı gibi konuşuyormuş gibi yaparlar ya hani. Sanki bir takım hakik gerçekten de bir takım delillere dayanıyormuş gibi yaparlar ya hani. Hakikatte hiçbir delile dayanmamaktadır. Allah Azze ve Celle yaratırken sen orada mıydın? Hiçbir delile dayanmadan hangi maymunun çocuğu insan olmuş? Hangi insandan maymun doğmuş? Kromozomları bile farklı. Hiçbir verile, hiçbir veriye dayanmadan ama sanki bilimsel ifadelerle konuşmakla yanlışı doğru göstermeye çalışıyor. Şeytanın ahlakı. Allah Azze ve Celle'ye isyan etmek, Allah'ın emri olan bir meselede Allah'a karşı gelmek, şeytanın ahlakı. Allah'ın dostlarına düşmanlık etmek, şeytanın ahlakı. Müslümanlara düşmanlık etmek, şeytanın ahlakı. Irak'ı vurmak, Amerika'nın ahlakı. Afganistan'ı vurmak, şeytanın, temsilcilerinin ahlakı. Şeytan kendi ahlakını kendine tabi olanlara aynen aktarır. Onlar onun ahlakıyla ahlaklanırlar. Nasıl ki şeytan hiç Adem'in hiçbir suçu olmadığı halde Adem'in düşmanı oldu. Allah Azze ve Celle Adem'i, Adem ile şeytanı imtihan etti. Şeytan kaybetti. Sonra adaletin gereği olarak Allah Azze ve Celle Adem'i de şeytanla imtihan etti. Madem ki el-adıl sıfatı var, adaleti gerçekleştirecek. Şeytan kaybetti. Adem'le imtihan edildiği zaman şimdi sıra şeytana karşı haksızlık olmuş olmasın diye Allah Azze ve Celle Adem'i de şeytanla imtihan eder. Ama şeytan ikaz eder. Ama Adem'in şeytanla imtihan olacağını söyler, onu ikaz eder. Der ki ey şeytan, ey Adem, sen ve senin evladının düşmanı olacak bu şeytan. Sakın ona uymayasın ha. Seni kandıracak. Her şeyden ye ama bundan yemeyeceksin. Ve gelir şeytan onu oradan kandırır. Böylece Allah Azze ve Celle Adem'i de şeytanla imtihan eder. Şeytanla imtihan olduğu zaman Adem de kaybetti ama farkı var, arada fark var. Şeytanı kandıran bir şeytan yoktu. Adem'i kandıran bir şeytan vardı. Şeytan nefsine uydu. Adem ise şeytana uydu. Her ne kadar şeytana uymak Adem'in de nefsine hoş geldiyse de, ama yine de o güne kadar şeytan onu kandırıncaya kadar Adem'in nefsi var olduğu halde Adem nefsine hakim olmuş ve o meyveden yememeyi başarmıştı. Ama bir gün gelir şeytanın tahrikiyle karşılaşırsa, işte o zaman demek ki insan kaybedebiliyor. Adem'in nesli olan bizler de öyle. Tahrik edilmeye görelim. O ana kadar imtihanı kazanmış olsak da tahrik edildiğimiz anda imtihanı kaybediveriyoruz. Adem'in evladı. Aynı zayıflık bizde de var. Dedi ki ben sana nasihat ediyorum. Bundan yersen melek olursun yahut da ebedilerden olursun, ölmezsin artık. Adem buna inandı. Halbuki aslında buna cevap verebilirdi. Görüyorsunuz ki şeytan çok da akıllı değil. Çok da zeki değil aslında. Adem buna cevap verebilirdi. Ben diyebilirdi. Ben neden melek olmak isteyeyim ki? Melekler bana secde ettirilmişken ben neden melek olmak isteyeyim? Ben onlardan üstünken neden melek olmak isteyeyim diyebilirdi ama diyemedi. Biz de öyle değil miyiz? Şeytan geldiği anda o anda cevap veremiyoruz. Ama daha sonra hata ettik diyoruz. Keşke şöyle yapsaydım diyoruz. Adem'in evladı. Ebedi olmaya gelince diyebilirdi ki Allah'a rağmen mi? Allah istemediği halde mi ebedi olacağım? Böyle bir şey mümkün müdür? Diyemedi. Bu noktalar insanın zayıf noktalarıydı. Düşman kaleye nereden saldırır? Zayıf noktayı teşhis eder, ondan sonra saldırır. Her kalenin bir zayıf tarafı var. Orayı bulmak lazım evvela. Şeytan da orayı bulmuştu. Demek Adem'in zayıf noktaları oralardı. Demek insan melek gibi olmak istiyor. Meleğin insandan farkı nedir? Meleğin nefsi yoktur. Melek imtihanda değildir. Melek zorlanmamaktadır. Melek haram işlemek istememektedir. Demek Adem de melek gibi olmak istemiş. Demek imtihan zor gelmiş. Demek akabeye tırmanmak istememiş. Demek sarp yokuşu görünce zorlanmış. Demek ki zordur. Melek olmak istemesi ondan. Ebedi olmak istemesi de insana verilen bir fıtrat. Allah Azze ve Celle bu fıtratı verdi ki insan ebedi hayatı arzu etsin diye. Zaten Adem orada ebediyen kalmayacaktı ki. Meleklerine söylerken öyle söylememiş miydi? وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْكَ دِينِ جَعَيْنُ فِي الْاَرْضِ خَلِيفَ fil ardi demişti, fil cenneti dememişti. Yeryüzünde bir halife yaratacağım ben, cennette dememişti. Sonuçta insan yeryüzüne indirilecekti. Bir şekilde indirilecekti. Ama indirilmeden evvel Allah Azze ve Celle onun tecrübe kazanmasını istiyordu. Onu orada antrenman yaptırıyordu. Antrenmandan sonra indiriyordu onu. Ta ki Adem demesin. Ya Rabbi ben acemiydim, bilmiyordum. Ne şeytanı tanıyordum. Ne şeytan aldatma yollarını biliyordum. Ne de kendi zayıf noktalarımı biliyordum. Diyemesin diye. Henüz o zaman kalem yazmıyordu. O cennet, cennetül hulb denilen ebediyet cenneti değildi. Bazı rivayetlerde cennet-i adın denilmiş. Adın cennetindeydi. Her ne kadar adın cenneti de cennet-ül hulb denilen ebediyet cennetinin içinde bir cennet ise de o cennetlerin bir mertebesini ifade ediyorsa da ama aynı zamanda o cennetin belki ilk giriş basamağını ifade ediyor. Ebediyet cennetinin ilk girişi orada bulunuyordu Adem. Tam bir ebediyet cenneti içinde değildi. Çünkü orada ebediyet cennetinde olan oradan çıkmaz ki. Oradan çıkmaz. Halbuki Hazreti Adem oradan çıkacaktı. Çıkacaktı. Çünkü imtihan için gönderilmişti aslında. İmtihan olmadan ebediyet cennetine layık değildi. Ebediyet cennetini kazanması için imtihana girecekti. Kabiliyetlerini geliştirecekti. Kabiliyetleri gelişecek. Kendinde olan kabiliyetlerin farkına varacak. O güne kadar fark etmediği kabiliyetlerini keşfedecek. Hani Yutakan denilen memlekette sisal denilen bir bitki varmış. Çok rüzgarlı yerde yetişirmiş bu bitki. Bu bitkinin yaprakları kıymetli. İçinde elyafı var. O bitkinin tohumunu almışlar Amerikalılar. Götürmüşler. Kendi topraklarında ekmişler. Yaprakları kıymetli. Güzel olmuş. Ağaç kocaman olmuş. Her türlü şartı hazırlamışlar. Toprağını, suyunu güzel ayarlamışlar. Ama ağaç büyümüş, kocaman yapraklar vermiş. Fakat topladıktan sonra fabrikaya götürdüklerinde içindeki özünün, elyafının olmadığını görmüşler. Bomboş. Hayret etmişler. Her şey tamamdı halbuki. Yaprakları kocaman kocamandı halbuki. Sonra anlamışlar ki meğer bu bitki ana vatanından sert toprakta, kayalıkların içerisinde, taşların içerisinde, rüzgarın önünde yetişmeliymiş. Demek öyle olmadığı zaman özü olmuyormuş. İnsan da öyle. Sıkıntılar görmediği zaman şahsiyeti gelişmiyor ki, adam olmuyor ki. Onun için Allah Azze ve Celle yeryüzünde büyüsün diye, yükselsin diye imtihan için gönderdi. Yeryüzüne gelecek ve yükselecek, şeytanla mücadele edecek, nefsiyle mücadele edecek, çevresiyle mücadele edecek. Allah Resulü'nün dediği gibi bir insan diyor hadiste Müslüman olmak istediği zaman şeytan gelir der ki ne yapıyorsun? Ananın, babanın, atalarının dinini bırakacak mısın? Adam şeytanı dinlemez, Müslüman olur. Sonra adam hicret etmek ister. Şeytan gelir der ki ne yapıyorsun? Yurdunu bırakıp, vatanını bırakıp gidecek misin? Adam şeytanı dinlemez, hicret eder. Sonra bir gün cihada gitmek ister. Şeytan gelir der ki ne yapıyorsun? Sen cihada gideceksin, belki öldürüleceksin. Malını başkaları paylaşacak. Karını başkaları nikahlayacak. Sen bunu mu istiyorsun? Adam şeytanı dinlemez, cihada gider. Giderken yolda ölse. Hem de düşman oklarıyla, kılıçlarıyla, mermileriyle değil. Atından düşüp ölse. Veya suda boğulup ölse. Allah'ın üzerine bir haktır ki onu cennetine kabul eylesin. Çünkü şeytan 3 yerde mağlup etmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şeytanı mağlup edenlere Allah'ın cennetini vereceğini ifade ediyor. Ya Rabbi cennetini kazananlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi şeytana karşı mücadele edebilenlerden olmayı nasip eyle. Ya Rabbi mesajını anlayanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi şeytanla ve şeytanın askerleriyle mücadele edenlerden olmayı nasip eyle. Ya Rabbi onların saflarında olmayı nasip eyle. Ya Rabbi bir kenarda seyredenlerden olmamayı nasip eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi senin uğrunda mücadeleyi sevmeyi nasip eyle. Lillahi'l-Fatiha.